Ayrım 4. Kin. Robert Ludlum. Sayfa 40. İkinci kısım. 29 Aralık 1939. Como Gölü, İtalya. Öndeki kırmızı deri kısmı açıkta bırakan, tentesi geriye doğru itilmiş, 12 silindirli beyaz Hispano Suiza araba uzun virajı büyük bir hızla aldı. Como Gölü'nün soluk mavi suları solda aşağıda kalıyordu. Sağda da Lombardi'nin dağları uzanmaktaydı. Şoförün yanında oturan genç kadın rüzgardan karışan sarı saçlarını bir eliyle tutup, diğerleriyle de Rus tayı mantosunun yakasını çekerek olağanca sesiyle "Vittorio!" diye çığlığı bastı. Kıstığı gri gözlerini güneşli yoldan ayırmayan adam fil dişi kaplı direksiyonu çevirerek gülümsedi. "Bu Suiza, Alfa Romeo'dan çok daha üstün bir araba. İngilizlerin Rolls'u bile bununla kıyaslanamaz."
"Bunu bana kanıtlamaya gerek yok sevgilim. Aman tanrım, kilometre saatine bakmak istemiyorum. Bu gidişle 1000 parça olacağım."
"İyi, kocan Bellagio'daysa seni tanıyamaz o zaman. Senin Verona'dan gelen çok tatlı bir kuzin olduğunu söylerim."
Genç kadın bir kahkaha attı. "Kocan Bellagio'daysa yanında bize tanıtacağı çok tatlı bir kuzini vardır zaten."
Birlikte gülüştüler. Viraj sona erdi ve yol düzelince genç kadın adama sokuldu. Elini kalın yünden örülmüş balıkçı kazağı yüzünden hafifçe kabarık duran koyu bej rengi süet ceketinin altına soktu. Bir an başını da onun omzuna dayadı.
"Aradığına memnun oldum. Oradan uzaklaşmam gerekliydi doğrusu."
"Bunu biliyordum. Dün gece durumu gözlerinden okudum. Sıkıntıdan ölecek haldeydin."
"Amanın, sen de sıkılmadın mı? Ne tatsız bir ziyafetti. Durmadan konuştular konuştular. Savaş şöyleymiş, savaş böyleymiş. Roma'nın lafı ve daima Benito. Bu sözlerden bezdim doğrusu. Gestalt kapandı. St. Moritz herkese para saçan Musevilerle doldu. Monte Carlo tam anlamıyla bir fiyasko. Biliyorsun kumarhaneler kapanıyor. Herkes öyle diyor. Hepsi ne kadar sıkıcı."
Arabayı kullanan adam sağ elini direksiyondan çekerek kadının mantosunun kıvrımına uzandı. Kürkü aralayarak becerikli parmaklarıyla onun bacağının içini okşadı. Genç kadın zevkle inleyerek boynunu uzattı ve dudakları erkeğin kulağını buldu. "Böyle yapmaya devam edersen kendimizi suda buluruz. Suyun çok soğuk olduğunu sanıyorum."
"Bu işe sen başladın sevgili Vittorio."
Erkek gülümseyerek "vazgeçiyorum" dedi ve elini yine direksiyona dayadı. "Uzun bir süre böyle bir araba alabilmeme imkan yok. Herkes tank yapıyor şimdi. Oysa tank daha az kâr getiriyor."
"Lütfen savaştan söz etme bana."
Fontini Christi tekrar güldü. "Benden bu tür sözler duyacak değilsin. Ancak Roma hesabına mal almak için alışverişe kalkarsan durum değişir. Sana haberleşme aygıtlarından tut, motosiklet ve üniformaya kadar her şeyi satabilirim."
"Sen üniforma yapmıyorsun."
"Bunları yapan bir şirketin sahibiyiz."
"Unuttum Fontini Christi. Parma'nın kuzeyinden Padua'nın batısına kadar olan her şeyin sahibidir. Daha doğrusu kocam böyle söylüyor. Büyük bir hasetle tabii."
"Kocan olacak uyuşuk kont, berbat bir iş adamı."
"Böyle olmayı istemiyor ama."
Vittorio Fontini Christi gölün kenarına inen viraja girerken fren pedalını hafifçe basıp gülümsedi. Biraz aşağıda kalan Bellagio'da adını Como'nun eski şairinden alan zarif Villa Lario vardı. Burası eşsiz güzelliği ve çok lüks olmasıyla tanınan bir yerdi. Kibarlar kuzeye gittikleri zaman Villa Lario'da eğlenirlerdi. Buraya ancak paralı ve aynı zamanda soylu olan kimseler girebilirdi. Villa Lario'da çalışanlar, müşterilerin bütün eğilimlerini bilen, rezervasyonların planlanmasına çok dikkat eden, saygılı, yumuşak sesli insanlardı. Bir koca veya karısının, bir aşık ya da metresin başka bir gün gelmesi için nezaketle uyarıda bulunan bir telefon haberi almasına sık sık rastlanırdı. Yine müdürlük bazen müşterilerine hemen oradan ayrılmalarını da kimseye sezdirmeden haber verirdi. Hispana Suiza mavi tuğlalı park yerine girince üniformalı iki görevli arabanın iki yanındaki sıcak kulübelerinden fırlayıp kapıları açarak saygıyla eğildiler. Vittorio'nun tarafındaki adam "Villa Lario'ya hoş geldiniz sinyor" dedi.
hiçbir zaman sizi tekrar gördüğümüze sevindik denilmezdi. Asla.
Teşekkür ederim. Eşyamız yok. Burada sadece gündüz kalacağız. Arabanın yağına ve benzinine bakın. Teknisyen burada mı?
Evet efendim.
Kendisi motoru da kontrol etsin. Bu yollar pek virajlı.
Fontini Cristo arabadan indi. 1.80'den uzun bir erkekti. Koyu kahverengi düz saçları alnına düşmüştü. Yüz hatları sert ve burnu da babasınınki gibi gagamsıydı. Parlak güneş yüzünden hala kısmaklı olduğu gözleri hem kayıtsız hem dikkatliydi. Arabanın önünden geçerek yol arkadaşı Contes da Venzo'ya gülümsedi. Birlikte Villa Lario'nun önündeki taş basamakları çıktılar. Fontini Cristo hizmetkarlarına nereye gideceğini söyledin diye sordu.
Treviglio'ya, bana bir Arap atı satmaya çalışan bir yetiştiricisin sen.
Sana bir Arap atı almamı hatırlat.
Ya sen bir ona ne dedin?
Hiç, sadece kardeşlerim beni arayabilirler. Başkaları sabırlı beklerler.
Ama kardeşlerin öyle değil. Da Venzo Contes'i gülümsedi. Bu hoşuma gitti işte. Önemli Vittorio'yu iş başında kardeşleri rahatsız ediyorlar.
Yok canım, sevgili kardeşlerimin 3 eşi ve toplam 11 çocukları var. Onların sorunları daima aile hayatlarıyla ilgilidir. Bu da iyi. Böylece onlar meşgul olacak bir şey bulup işten uzak kalıyorlar.
Villa Lario'nun camlı kapısının dışındaki terasta durarak büyük göle ve geride kalan dağlara baktılar.
Kontes ne güzel diye mırıldandı. Bir oda ayırttın mı?
Bir daire. En üst kattaki daireyi ayırttım. Manzarası harikadır.
Bunu duydum ama oraya hiç çıkmadım.
Pek az kimse çıkmıştır.
Herhalde orasını aylık olarak kiralıyorsun.
Fontini Cristo büyük camlı kapıya dönerek buna gerek yok diye cevap verdi. Anlayacağın Villa Lario benim. Kontes da Venzo bir kahkaha atarak Vittorio'nun önünden antreye girdi.
Sen başa çıkılmaz, ahlakın ne olduğunu bilmeyen bir erkeksin. Senin gibiler sayesinde daha da zengin olmaktasın. Abanın, istesen İtalya'nın yarısına şantaj yapabilirsin.
Sadece bizim İtalya'mıza şekerim.
Bu kadarı da yeter.
Pek yetmez. Fakat için rahat edecekse söyleyeyim, bunu yapmama hiç gerek olmadı. Burada sadece bir müşteriyim. Lütfen burada bekle.
Vittorio danışma masasına yaklaştı. Mermer kontuvarın arkasındaki smokinli katip hemen onu karşıladı.
''Bizi görmeye geldiğiniz için çok mutluyuz, Signor Fontini Cristo.''
''Her şey yolunda mı?''
''Evet efendim. Acaba bilmem hesaplara?''
Vittorio'nun sözünü kesti. ''Hayır istemem. Dairemin hazır olduğunu umarım.''
''Tabii efendim. Arzu ettiğiniz gibi yemeği de erken verecekler. İran havyarı, soğuk ördek rostosu, Veuve Clicquot.'' 1928
ve
daireye çiçekler konuldu tabii. Masör de diğer randevularını iptal etti ve emrinizde.
Ve
katip hemen Kontes da Venzo'yu zor durumda bırakacak bir şey yok diye karşılık verdi. Tanıdıklarından hiçbiri burada değil.
Teşekkür ederim.
Fontini Cristo döndüğü sırada katibin seslendiğini duyarak durdu.
Signor? Evet.
Önemli bir şey olmadıkça rahatsız edilmek istemediğinizi biliyorum. Fakat büronuzdan aradılar.
Bürom orada acil bir durum olduğunu söyledi mi?
Babanızın sizi bulmaya çalıştığını söylediler.
Bu önemli değil, sadece bir kapriz.
Vittorio'nun yanında kuş tüyü yatakta yatan Kontes, galiba o Arap atı sensin sevgilim diye mırıldandı. Kuş tüyü yorganla çıplak vücudunu beline kadar örtmüştü.
Şahanesin ve çok da sabırlısın.
Yastığa dayanmış oturan Fontini Cristo sigara içiyor ve genç kadını seyrediyordu.
Fakat yeteri kadar sabırlı değilim.
Kontes da Venzo da başını kaldırıp ona gülümseyerek yeteri kadar sabırlı değilsin diye kabul etti. Neden sigaranı söndürmüyorsun?
Biraz sonra bundan emin olabilirsin. Şampanya ister misin?
Erişebileceği yere konmuş olan gümüş buz kovasını işaret etti. Üç ayaklı sehpanın üstüne yerleştirilmiş kovadaki erimekte olan dövülmüş buzların arasında peçeteye sarılmış bir şişe duruyordu. Solukları kesikleşen genç kadın ona baktı.
''Sen şampanyayı kadehine koy, ben kendi içkimi içerim.''
Genç kadın yumuşak fakat ani bir hareketle dönüp ellerini yorganın altına soktu. Vittorio'nun kasıklarına uzandı. Eğdiği başının üstüne çekti yorganı. Kadının vücudu titrerken boğuk iniltileri yükselmeye başladı. Garsonlar sofrayı toplayıp masayı dışarıya çıkardılar. Bir kat garsonu da şömineyi yaktı ve kadehlere konyak koydu. "Kontes da Venzo güzel bir gündü," dedi. "Bunu sık sık yapabilir miyiz?"
"Bir program yapmamız gerek, takvime göre tabii."
Genç kadın boğuk bir sesle güldü. "Tabii, sen çok pratik bir erkeksin."
"Neden öyle olmayayım, böylesi daha kolay."
Telefon çalınca Vittorio öfkeyle baktı. Sonra şöminenin önündeki koltuktan kalkarak sert bir hareketle karyolanın yanındaki komodine yaklaştı. Ahizeyi alarak sert bir sesle konuştu. "Alo." Karşıdaki adamın sesi tanıdık gibiydi. "Ben Tesca, Alfredo Tesca."
"Kim?"
"Milano'daki fabrikalardan birinin ustabaşı."
"Sen nesin? Ne cesaretle buraya telefon ediyorsun? Bu numarayı nereden buldun?"
Tesca bir an sesini çıkarmadı.
"Sekreterinizi ölümle tehdit ettim genç patrone. Numarayı bana vermeseydi kendisini öldürecektim. Beni yarın kovabilirsiniz. Sizin ustabaşınızım ama her şeyden önce bir partizanım."
"Kovuldun, şimdi. Bu andan itibaren kovulmuş sayılıyorsun."
"Öyle olsun sinyor."
"Beni rahatsız edecek." Tesca "yeter" diye haykırdı. "Vakit yok. Herkes sizi arıyor. Padrone tehlikede. Bütün aileniz tehlikede. Hemen Campo di Fiori'ye gidin. Babanız ahırların yolundan eve girmenizi söyledi."
Telefon kapandı. Savarone büyük holden geçerek Campo di Fiori'nin adeta ucu bucağı bulunmaz yemek salonuna girdi. Her şey gereken şekilde hazırlanmıştı. Salon oğulları, kızları, gelinleri, damatları ve onların gürültücü çocuklarıyla doluydu. Uşaklar mermer masalara gümüş servis tabaklarıyla ordövleri dizmişlerdi. Yüksek tavana erişen çam görkemli bir Noel ağacıydı doğrusu. Ağacın üstüne takılmış türlü süsün parıltıları ve mumları salonun cilalı eşyalarına vuruyordu. Dışarıda mermer merdivenin önündeki yola park edilmiş 4 otomobili de ışıklar aydınlatmaktaydı. Bu arabaların kimlere ait olduğu kolay kolay anlaşılamazdı ve Savarone de öyle olmasını istiyordu. Evi basmaya gelenler sadece masum bir aile yemeğiyle karşılaşacaklardı. Bir bayram yemeğiyle, hepsi o kadar. Sadece sofra başında toplanmış olan İtalya'nın en güçlü klanlarından biriydi. Fontini Cristi'lerin padronesi olarak Savarone böyle kendisini barbarca rahatsız etmelerinin hesabını soracaktı. Sadece Vittorio gelmemişti. Oysa onun bulunması gerekliydi. Sorulacak sorular başkalarına yol açabilirdi. Babasının ve diğerlerinin yaptıklarıyla alay eden, bunlara karışmayan Vittorio haksız yere kuşkuları üstüne çekebilirdi. İnsanın büyük oğlu, asıl varisi yanında olmadıkça Noel yemeğinin tadı var mıydı? Hem Victoria baskın sırasında adeti olduğu gibi küstah küstah gelip ve nerede olduğunu da anlatmazsa olay çıkardı. Oğlu Roma'nın Berlin'in yönetimi altında olduğunu kabul etmeye asla yanaşmıyordu. Savarone çocuklarından birini azarlamakta olan karısının yanında duran ciddi halli Antonio'yu yanına çağırdı. Victoria'dan sonra en büyük oğlu oydu.
"Evet baba."
"Ahırlara git, Barzini'yi gör. Vittorio faşistlerin ziyareti sırasında gelirse fabrikalardan birindeki iş yüzünden geç kaldığını söylesin."
"Ahıra telefon edip bunu iletebilirim."
"Hayır, Barzini'nin yaşı ilerledi. Saklamaya çalışıyorsa da kulakları iyi duymuyor. Sözlerini anlamasını sağlamalısın."
İkinci oğlu saygıyla başını salladı. "Tabii baba, nasıl isterseniz."
Babası ne yapmıştı ki? Roma'nın Fontini Cristi ailesine açık açık saldırmasını sağlayacak ne gibi bir işe kalkışmıştı?
"Bütün aileniz tehlikede."
"Saçma. Mussolini kuzeyli sanayicilere gereğinden çok iltifat ediyordu. Onlara ihtiyacı vardı ve sirke yerine balla, yani sertleşecek yerde tatlılıkla daha başarılı olabileceğini biliyordu. Birkaç Savarone o saçma oyunu oynarsa ne olurdu sanki? Onların zamanı geçmişti. Fakat sadece bir Savarone vardı. Diğer adamlardan ayrı ve başka olan biri. Belki de o sonunda bu korkunç işin bir simgesi haline gelmişti. Tanrı'nın belası münasebetsiz partizanlarıyla birlikte. Babası ve adamları Campo di Fiori'nin kırlarında, ormanlarında koşuşup kendilerini kaplan ve aslan avlayan ilkel kimseler sanıyorlardı galiba. Ama bütün bunlar sona erecekti. Babası ileriye gidip onları zor durumda bıraktıysa, padrone olsun olmasın yüzleşeceklerdi. Savarone'ye 2 yıl önce Fontini Cristi'nin dizginlerini eline aldığı zaman, bütün yetkinin de kendisine geçmiş olduğunu söyleyecekti. Vittorio birden hatırladı. 2 hafta kadar önce Züriye gitmiş ve birkaç gün kalmıştı Savarone. Daha doğrusu babası Züriye gideceğini söylemişti. Bundan pek emin değildi. Çünkü Vittorio babasının sözlerine pek dikkat etmemişti. Ancak bu birkaç gün sırasında bazı anlaşmalar için babasının imzası gerekmişti. Önemli olduğu için de Savarone'yi bulmak amacıyla Zürih'teki her otele telefon etmişti Vittorio. Kimsenin babasını görmediğini öğrenmişti. Oysa babası kolay kolay gözden kaçacak bir tip değildi. Savarone Campo di Fiori'ye döndükten sonra da nerede olduğunu söylememişti. Oğluna her şeyi birkaç gün sonra anlatacağını belirtirken insanı öfkelendirecek kadar esrarlı bir tavır takınmıştı. Monfalcone'de bir şey olacağını ve o zaman Vittorio'ya her şeyi söyleyeceğini belirtmişti. Bunun Vittorio'ya söylenmesi gerektiğini de üstelemişti. Babası neden söz ediyordu? Monfalcone'de ne olabilirdi? Hem Monfalcone'de olacak bir şey onları ilgilendirir miydi sanki? Bunlar saçmaydı. Ancak Zürih işi hiç de saçma değildi. Zürih'te bankalar vardı. Savarone Zürih'te para işleri çevirmeye mi kalkışmıştı yoksa? İtalya'dan İsviçre'ye çok büyük paralar göndermeye mi niyetlenmişti? Bu konuda yeni yasalar çıkmıştı. Mussolini'nin ülkedeki her lirete ihtiyacı vardı. Ayrıca ailenin Bern ve Cenevre'de bol parası bulunmaktaydı. İsviçre'de Fontini Christi sermayesi eksik değildi. Savarone ne yapmışsa bu son hareketi olacaktı. Babası politikayla fazla ilgileniyorsa gidip bunu başka bir yerde yapabilirdi. Örneğin Amerika'ya gidebilirdi. Vittorio Hispano Suiza arabasıyla Varese yolundan çıkarken yenilmiş gibi başını salladı. Neler düşünüyordu? Savarone. Savarone'ydi. Babası Fontini Cristi ailesinin reisiydi. Kendisinin ne kadar yeteneği ve başarısı olursa olsun padrone sayılmazdı. Ahırların yolundan gel. Bunun anlamı neydi? Ahır yolu malikanenin kuzey ucunda yani doğu kıyısının 3 mil ötesinden başlıyordu. Bununla birlikte o yoldan gidecekti. Babasının bu emri vermesi için önemli bir neden olmalıydı. Bu da oynadığı oyunlar kadar saçmaydı kuşkusuz. Fakat dış görünüşte sadık bir evlat olması da gerekiyordu. İşte o evlat babasıyla kesin konuşacaktı. Zürih'te ne olmuştu? Malikanenin ana kapısının ilerisinden geçerek 3 mil ötedeki batı yoluna gitti. Oradan sola saparak 2 mil kadar gidip kuzey kapısına geldi. Sonra tekrar sola dönerek Campo di Fiori topraklarına girdi. Ahırlar bu kapının 1 kilometre kadar gerisinde kalıyordu ve yolda topraktı. Ancak burası atlar için daha uygundu. Biniciler bu yüzden Campo di Fiori'nin tam ortasında kalan ormanın kuzeyinden ve batısından geçen bu yolu tercih ediyorlardı. Büyük evin arkasındaki ormanı kuzey dağlarından akan bir dere kesiyordu. Farların ışığında ihtiyar Guido Barzini'nin durması için ellerini salladığını gördü. Yaşlı Barzini ömrünü ailenin hizmetinde geçirmiş ve Campo di Fiori'nin bir parçası haline gelmişti. Barzini cam açılır açılmaz konuştu. ''Çabuk Signor Vittori, arabanızı burada bırakın, hiç vakit kalmadı.'' ''Nereye vakit kalmadı?'' Padrone 5 dakika önce bana telefon etti. Hemen gelirseniz eve gitmeden önce ahır telefonundan onu aramanızı istedi. Saat 10:30 geliyor. Vittorio arabadaki saate baktı. Onu 28 geçiyordu. Ne oluyor? Lütfen çabuk olun sinyor. Faşistler. Hangi faşistler? Padrone size anlatacak. Fontini Cristi arabadan inerek Barzini'nin peşi sıra ahırların önündeki odaya girdi. Burası eğer odasıydı ve dizginler, kayışlar, türlü deriler düzenli şekilde duvarlara asılmıştı. Ahırları büyük eve bağlayan telefon da oradaydı. ''Ne var baba? Bellagio'ya telefon edelim. Kim olduğunu biliyor musunuz?'' Savarone telefonda ''Yeter!'' diye bağırdı. ''Neredeyse gelecekler. Bir Alman baskın grubu.'' ''Almanlar mı?'' ''Evet, Roma burada bir partizan toplantısıyla karşılaşacağını sanıyor. Bunu bulamayacaklar tabii. Sadece bir aile yemeğiyle karşılaşacaklar. Dinle, bu aile yemeği defterinde yazılıydı ama Milano'da bir iş yüzünden geciktin.''
''Almanların Roma'yla ne ilgisi var?''
Vittorio o sırada güçlü otomobillerin gıcırdayan lastiklerinin sesini duydu. Doğu kapısından girmiş olan arabalar büyük eve doğru gidiyordu. ''Baba'' diye haykırdı. ''Bu işin Zürih'e yaptığın yolculukla bir ilgisi var mı?''
Bir sessizlik oldu. Sonunda Savarone konuştu. ''Olabilir. Sen olduğun yerde kal.''
Ne oldu? Zürih'te ne oldu?
Zürih değil, Champoulos'ta.
Ne?
Daha sonra diğerlerinin yanına dönmem gerek. Olduğun yerde kal, kimseye gözükme. Onlar gidince konuşuruz.
Victoria telefonun kapandığını duydu. Barzini'ye döndü. Yaşlı adam kayış parçalarıyla dolu bir çekmeyi karıştırıyordu ve aradıklarını da buldu. Bir tabancayla dürbünü Victoria'ya uzattı. Yaşlı gözlerinde öfkeli bir ifade belirmişti.
Gelin seyredelim, padrone onlara bir ders verecek.
Eve doğru giden toprak yolda koştular. Sonra kavis çizen araba yoluna bakan küçük tepeye tırmandılar. Onların karanlıkta kalmasına karşılık projektörler aşağısını gündüz gibi aydınlatıyordu. Doğu kapısından girmiş olan siyah renkli üç büyük araba oraya park etmiş olan otomobillere yaklaştı. Sonra kalın meşe sokak kapısının önünde birbirlerinden eşit açıklıklarla sıralanıp durdular. Arabalardan adamlar fırladı. Hepsi de birbirine benzeyen siyah palto giymiş adamların ellerinde silahlar vardı.
Silah taşıyorlardı.
Victoria basamakları çıkıp evin kapısına koşan 8-9 adama baka kaldı. Öndeki uzun boylu adam komutayı ele aldı. Gerideki adamları eliyle işaret etti. Onlar ikiye ayrılarak kapının iki tarafına sıralandılar. Uzun boylu adam sol eliyle zilin zincirini çekti. Sağ elinde bir tabanca vardı. Victoria dürbünü gözlerine götürdü. Adamın yüzü kapıya doğru dönüktü. Fakat elindeki silahı yakından görebiliyordu. Bu bir Alman Luger'iydi. Victoria kapının iki yanındaki adamlara da baktı. Silahların hepsi de Alman yapısıydı. 4 Luger, 4 Bergmann, MP38 hafif makineleri. Victoria birden midesinin büzülür gibi olduğunu hissetti. İnanmaz gözlerle bakarken büyük öfkeye kapılmıştı.
Roma buna nasıl izin vermişti? İnanılacak gibi değildi.
Bu kez dürbünü sıra halinde duran üç arabaya çevirdi. Her birinin başında bir adam vardı. Ama gölgelerde kalan adamların sadece başlarının arkası seçiliyordu. Victoria en yakın arabadaki adamı görmeye çalıştı. Adam oturduğu yerde dönerek sağa baktı. O zaman projektörlerin ışığı saçlarını aydınlattı. Kır saçları kısa kesilmişti. Fakat alnın ortasından geriye taranmış bembeyaz bir perçem dikkati çekiyordu.
Adam hiç de yabancı değildi.
Baş biçimi saçındaki o beyaz Victoria'ya tanıdık gelmişti. Ama onun kim olduğunu bir türlü çıkaramadı. Evin kapısı açılarak eşikte bir hizmetçi kız belirdi. Adamın elindeki silahı görünce şaşırdı. Victoria büyük bir öfkeyle bakıyordu aşağıdaki sahneye. Roma bu hareketin cezasını çekecekti. Uzun boylu adam hizmetçiyi yana iterek içeriye daldı. Silahlarını kaldırmış 8 adam da onu izlediler. Hizmetçi kız kendisini iten adamların arasında görünmez oldu.
Roma bunun bedelini ödeyecekti.
Etrafta yankılanan bir şangırtı koptu. Bir cam kırılırken tahtalar da parçalanmıştı galiba. Victoria cebindeki silahı uzanırken güçlü bir elin bileğini yakaladığını hissetti. Barzini, Vittorio'nun elini sıkıca yakalamıştı ama onun omzunun üstünde aşağıya bakıyordu.
''Kısaca fazla silah var.'' dedi. ''Bir şeyi halledemezsiniz.''
Aşağıda yakından yine bir şangırtı sesi duyuldu. Kalın meşe kapının sol kanadı birden itilip açılmıştı. Evdekiler dışarıya çıkıyorlardı. Önce şaşırmış çocukları gördü. Bazıları ağlıyordu. Sonra kadınlar. Kız kardeşleriyle yengeleri gözüktü. Onları gururla başını havaya kaldırmış olan annesi izledi. Kadın en küçük torununu kucağına almıştı. Siyah giysili adamların silahlarıyla şiddetle dürtükledikleri babasıyla kardeşleri kapıdan çıktılar sonunda. Araba yoluna doğru itildi hepsi. Babasının sesi herkesinkini bastırıyor. Savarone bu rezillikten kimin sorumlu olduğunu haykırarak soruyordu.
Ama rezillik henüz başlamamıştı. Ve başladığı an Victoria Fontini Christi çıldırdığını sandı.
Gök gürültüsüne benzer sesler kulaklarını sağır ediyor, parlayan ışıklar gözlerini kamaştırıyordu. Bütün gücüyle Barzini'nin elinden kurtulmaya çalıştı. Boynuyla çenesini yaşlı adamın elleriyle kolundan kurtarmak, aşağıya inmek için çabalıyordu. Çünkü aşağıdaki siyah elbiseli adamlar ateş açmışlardı. Kadınlar korkularıyla kendilerini çocuklarının üstüne attılar. Kardeşleri karanlık gecede ateş ve ölüm kusan silahların karşısında dikilmeye yeltendiler. İdam yerinin gözleri kamaştıran ışığına dehşet, korku ve hiddet çığlıkları karışıyordu.
Dumanlar yükseliyor, elbiseleri kan içinde kalmış insanlar bir an hareketsiz durduktan sonra devriliyorlardı. Mermilerin ağız ve gözlerini paraladığı çocukların hepsi biçilmişti. Bu dönen beyaz dumana fırlayan et, kafatası ve bağırsak parçaları karışıyordu. Bir çocuğun vücudu annesinin kolları arasında parçalandı. Ama Vittorio Fontini kendisini kurtarıp aşağıya, ailesinin yanına inemiyordu. Bir ağırlığın kendisini yere yapıştırdığını hissetti. Sonra ağzından ses çıkmaması için de pençeyi andıran bir el dudaklarını örttü. Sonra aşağıdaki patlamalar ve feryatlar arasından yükselen sözleri duydu. Ses son derece güçlüydü. Tarayan makineliler bile bu sesi susturamadılar bir süre. Seslenen ölümün eşiğinde olan babasıydı. Şampoluç, Zürih, Şampoluç'tur. Zürih nehirdir, Şampoluç. Victoria ağzını kapatan parmaklara geçirdi dişlerini. Bir an silah bulunan elini kurtardı. Silahı kaldırarak aşağıya ateş etmeye yeltendi. Fakat bunu yapamadı. O korkunç ağırlık yine üstündeydi ve bileği bükülünce dayanılmaz bir acı duydu. Silah parmaklarının arasından sıyrıldı. Çenesini yakalamış olan kocaman bir el onun yüzünü toprağa bastırıyordu. Dudaklarından akan kanın toprağa karıştığını hissediyordu. O korkunç çığlık ölüm cehenneminden son kez yükseldi. Şampoluç! Sonra bu ses de susturuldu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 54.